Afgan, Frederick Forsyth.
Ayrım 17.
Orman sahası ise güvenlik nedeniyle halka kapalı olmakla birlikte arazi araçlarının ve tomruk taşıyan kamyonların geçmesine elverişli bir yol ağına sahiptir. Tomruklar kamyonlarla belirli toplama yerlerine getirilir, buralardan da ağaç işleme atölyelerine sevk edilirler. Kış aylarında kar nedeniyle neredeyse aşılmaz olduklarından bu bölgeler kapalıdırlar. Bu iki bölgenin doğusunda Wilderness bölgesi başlar ve ta Kanada sınırına kadar uzanır. Burada bir iki patika dışında hiç yol bulunmamaktadır ve yalnızca bölgenin en güneyinde Hart geçidi yakınlarında birkaç ahşap kulübe vardır. Yazında kışında bu bölge büyük ve küçük av hayvanları kaynamaktadır. Kulübelerin sahipleri tüm yazı Wilderness'te geçirirler ama kış gelince tüm vanaları kapatıp kapılarını kilitleyip kışlık evlerine geri dönerler. ABD sınırları içerisinde belki de insanın kolayca ortadan kaybolabildiği ve karların erimeye başladığı ilkbaharda kas katı donmuş halde bulunabildiği Vermont'un The Kingdom adıyla bilinen kuzey bölgeleri dışında daha ıssız, daha yabani bir bölge bulunmamaktadır. Uzun yıllar önce çok ıssız konumdaki bir ahşap kulübe satışa sunulduğunda CIA burayı satın almıştı. Bu daha sonra pişmanlık duyulan ani bir karardı. Son yıllarda kulübeyi yaz tatillerini burada geçiren birkaç yüksek rütbeli CIA ajanından başka kullanan olmamıştı. Marek Gumiyeni'nin uygun bir ev aramaya başladığı Ekim ayında panjurları kapatılıp kapıları kilitlenmişti. Yaklaşan kışa ve buna bağlı olarak oluşacak masraflara karşın Gumiyeni burasının açılıp amaca uygun hale getirilmesini istedi. ''Eğer aradığınız böyle bir yerse neden Seattle'daki Northwest Detention Center'ı seçmiyorsunuz?'' diye sordu emlak bürosunun yöneticisi. Northwest Detention Center, ülkeye yasa dışı girmiş olan mültecilerin sınır dışı edilmeden önce getirildikleri tutuk eviydi. Karşısındaki bir meslektaşı olduğu halde Gumiyeni'nin ona yalan söylemekten başka çaresi yoktu. Burada söz konusu olan çok önemli bir şahsiyeti meraklı gözlerden korumak ya da kaçmasını engellemeye çalışmak değil, güvenliğini sağlamak dedi. En güvenli bilinen hapishanelerde bile daha önce ölüm vakalarına rastlandı. Güvenli evlerden sorumlu yönetici durumu anlamıştı. En azından böyle olduğuna inanıyordu. Tamamen görünmez ve dışarıdan içeriye girilmesi imkansız bir yer gerekiyordu. Dış dünyadan tamamen kopuk ve en az 6 aylık bir süre boyunca dışarıdan yardım almadan varlığını sürdürebilecek bir yer. Aslında bu onun uzmanlık alanı değildi. Bu nedenle Pelican Bay, Kaliforniya'daki korkutucu güvenlik sistemine sahip cezaevindeki ekibini yardıma çağırdı. Kulübe şimdiden neredeyse ulaşılması imkansız bir durumdaydı. Mezeme kasabasından kuzeye uzanan son derece ilkel bir patika, kulübeye 16 kilometre kala sona eriyordu. Buraya ulaşmanın tek yolu helikopterdi. Marek Gumiyeni, yük katırı görevi görmesi için Seattle'ın güneyindeki McCord hava üssünden ağır yük taşınabilen bir Chinook helikopteri ayarladı. İnşaat ekibi ordu mühendislerinden oluşturulmuştu. İnşaat malzemeleri eyalet polisinin alınan tavsiyelerine dayanılarak yerel firmalardan satın alındı. Herkes görevi gereği ne bilmesi gerekiyorsa yalnızca o kadarını biliyordu ve söylentilere göre kulübe yüksek güvenlikli bir araştırma merkezine dönüştürülüyordu. Gerçekte ise burada bir tek adam için bir hapishane kuruluyordu. Forbes şatosunda eğitim programı tam hız başlamıştı ve her gün yoğunlaşarak devam ediyordu. Mike Martin batılı giysilerini Paştun kabilesine özgü entari ve türbanla değiştirmek zorunda kalmıştı. Sakalı ve saçları öngörülen süre içerisinde olabildiğince uzamak zorundaydı. Kahya kadının kalmasına izin verilmişti. Lord'un konuklarının kim olduğu, onun da bahçıvan Hector'un da umurunda bile değildi. Orada kalan üçüncü kişi de şimdi Lord Forbes'un arazilerinin yöneticisi olarak çalışan eski sas çavuşu Angus idi. Angus burada bulunduğu sürece işi olmayan birinin o topraklara adımını bile atması olanaksızdı. Çok sayıda konuk gelip gidiyordu. İçlerinden yalnızca ikisi sürekli orada kalmak zorundaydı. Bunlardan birisi Kandahar'da öğretmenlik yapmış olan Afgan asıllı Necip Kureşi'ydi. İngiltere'den sığınma hakkı istemiş, daha sonra İngiliz vatandaşı olmuştu ve Cheltenham'da hükümet adına çevirmenlik yapıyordu. Şimdi özel izinle geçici olarak Forbes şatosuna atanmıştı. Buradaki görevi Afganca ve bir Paştunlu'dan beklenecek tüm davranış biçimleri konusunda bilinmesi gereken her şeyi öğretmekti. Mike Martin ondan beden dilini ve jestleri, topukların üzerine çöküp nasıl oturulduğunu, nasıl yemek yendiğini, nasıl yüründüğünü, namaz kılarken nasıl durulduğunu öğreniyordu. Diğer sürekli konuk Dr. Tamian Godfrey'di. Dr. Godfrey demir grisi saçlarını ensesinde küçük bir topuz olarak toplayan 65 yaşlarında bir kadındı. Uzun yıllar evli kalmış olduğu güvenlik servisi MI5'te yüksek rütbeli subay olan kocası 2 yıl önce ölmüştü. Steve Hill'in derimiyle bizden biriydi. Güvenlik işlemlerinden ve dağınık bilgilerin bir araya getirilmesinden çok iyi anlıyordu. Ve İskoçya'da bulunduğunu herhangi birisine anlatmak gibi bir niyeti ve ihtiyacı yoktu. Ayrıca ona ders vereceği adamın kendini hayati tehlikeye atacağını anlatmaya bile gerek yoktu. Çünkü Dr. Godfrey bu bilgi olmadan da onun kendi hatası yüzünden bir yanlış yapmaması için gereken her şeyi yapardı. Uzmanlık alanı Kur'an'da, bu konuda ansiklopedilere sığacak kadar bilgisi vardı ve Arapçası kusursuzdu. Martin'e hiç Muhammed Esad adını duydunuz mu diye sordu. Martin hayır anlamında başını iki yana salladı. Öyleyse işe onunla başlayalım. Sözünü ettiğimiz kişi Leopold Weiss adlı Alman asıllı bir Yahudi. Daha sonra dinini değiştirdi ve en önemli İslam alimlerinden biri oldu. El İsra, yani Arabistan'dan Kudüs'e ve oradan cennete uzanan yolculuk hakkında belki de en iyi yorumu o yazdı. Bu da günde 5 kez namaz kılmanın dayanağı ve inancın temel taşı oldu. Bunları çocukken medresede öğrenmiş olabilirsiniz ve Vahabi olan hocanız bunun yalnızca bir rüya değil, gerçek fiziksel bir yolculuk olduğuna yürekten inanıyordu. Bu nedenle buna siz de inanıyorsunuz ve şimdi de günlük dualar. Lütfen söylediklerimi tekrarlayın. Necip Kureşi çok etkilenmişti. Kur'an hakkında benden çok şey biliyor diye düşündü. Hareketsiz kalmamak için her gün sıkıca giyinip dağlarda yürüyüşe çıkıyorlardı. Ve Angus elinde yasal av tüfeğiyle hep onlara eşlik ediyordu. Martin iyi Arapça konuştuğu halde daha öğrenilecek çok şey olduğunu anlamıştı. Necip Kureşi ona Paştun aksanıyla Arapça konuşmayı öğretti. Camp Delta'da diğer mahkumlarla Arapça konuşurken İsmet Han'ın sesi gizlice banda kaydedilmişti. Ne de olsa bu konuşmalar sırasında gizli bilgiler aktarması pekala mümkündü. Gerçi bunu yapmamıştı ama öğrencisine İsmet Han'ı taklit etmeyi öğretebilmesi açısından Bay Kureşi için bu kayıtlar altın değerindeydi. Gerçi Mike Martin Sovyet istilası sırasında dağlarda mücahitlerle 6 ay geçirmişti. Ama bu 18 yıl önceydi ve pek çok şeyi unutmuştu. Kureşi Paştunlu gibi olabilmesi için onu eğitiyordu. Ama Paştunlular arasında kendisini hiçbir zaman Paştunlu olarak kabul ettiremeyeceği en başından beri biliniyordu. Ama başlıca 2 önemli nokta vardı. Dualar ve Guantanamo'da İsmet Han'ın başına gelenler. Camp Delta'daki sorgu uzmanlarının çoğu CIA bünyesindendi. Ve Marek Gumiyenli İsmet'in oraya varışından itibaren onunla ilgilenen 3-4 kişi bulmuştu. Michael McDonald Langley'e geri uçarak bu adamlarla birkaç gün geçirdi. Onlardan anımsayabildikleri tüm ayrıntıları öğrendi ve ellerindeki tüm not ve ses kayıtlarını inceledi. İsmet Han'a olan ilgisini de bu tutukluların adının yakında salıverilecekler arasında olduğuyla açıkladı. Artık bu adamın tehlikeli olamayacağının düşünüldüğünü ama Langley'nin bundan emin olmak istediğini belirtti. Sorgu uzmanlarının hepsi de Paştunlu bu dağ savaşçısı ve Taliban militanının kamptaki en zorlu adam olduğu konusunda görüş birliği içerisindeydi. Adam hemen hemen hiç konuşmamış, hiç şikayet etmemiş, işbirliğini en aza indirgemiş, tüm ceza ve yoksun bırakmaları ses çıkarmadan kabullenmişti. Paylaştıkları bir görüş daha vardı. Siyah gözlerinin içine bakıldığında karşısındakinin kafasını büyük bir zevkle koparabileceği anlaşılıyordu. McDonald bütün bilgileri topladıktan sonra CIA'ya ait bir uçakla geriye döndü ve Edsel hava üssüne indi. Buradan bir araba onu Martin'e bilgi vereceği Forbes Castle'a götürdü. Tamian Godfrey ile Necip Kureşi günlük dualara yoğunlaşmışlardı. Martin başkalarının yanında bunları yüksek sesle okumak zorunda kalacaktı ve hiç hata yapmamalıydı. Necip umutlu olmalarını gerektirecek bir nedenleri olduğunu söylüyordu. Martin doğuştan Arap değildi ve Kur'an başka bir dilde değil, klasik Arapça yazılmıştı. Diğer yandan 7 yılını bir medresede geçirmiş biri için bütün bir yanlış cümle de fazla olurdu. Böylece Necip onunla birlikte seccadenin üzerinde eğilip doğruluyor, Tamian Godfrey ise dizlerindeki kireçlenme yüzünden iskemlede oturuyor ve yılmadan birlikte duaları tekrarlıyorlardı. Edsel hava üstünde de ilerlemeler vardı. Anglo-Amerikan bir teknik ekip İngiliz ve Amerikan haber alma servislerini tek ağ üzerine bağlamak için çalışıyordu. Yatılacak yerler ve teknik bölümler kullanıma hazırdı. Birleşik Devletler Donanması'nın zamanında burada çalışma ve konaklama binalarının yanı sıra bir de bowling sahası, berber dükkanı, büfe, postane, basketbol sahası, spor salonu ve tiyatro bulunuyordu. Gordon Phillips bütçesinin sınırlılığının bilincinde olduğundan Steve Hill'in soluğunu ensesinde duyarak buraları olduğu gibi bıraktı. Yani kullanıma açmadı. Raf yemekhane personelini ayarladı ve dış güvenliği sağladı. eski hava üssünün afyon ticaretinin izlendiği bir merkez olarak kullanıldığından kimsenin kuşkusu yoktu. ABD'den Galaxy ve Starlifter tipi dev nakliye uçaklarıyla tüm dünyanın izlenip dinlenebileceği kocaman ekranlar getirilmişti. Arapça çevirmenlerinin ithal edilmesine gerek yoktu. Çünkü bu iş kaz ayağı operasyonuyla sürekli ve dışarıdan dinlenmesi olanaksız bir bağlantı içerisinde bulunan Cheltenham ile Fort Meade merkezlerinde halledilebilecekti. Noel'den önce 12 bilgisayar iş istasyonu kurularak birbirine bağlandı. Ana sistemini işte bu iş istasyonları oluşturacaktı ve 6 ajan gözlerini ne gece ne de gündüz bu bilgisayarlardan ayırmayacaktı. Kaz ayağı merkezi ilk günden beri başlı başına bir haber alma merkezi olarak tasarlanmamıştı. Burası kısa süreli ve tek amaca hizmet veren bir operasyon merkeziydi, o kadar. Tüm Amerikan ve İngiliz haber alma örgütleri John Negroponte'nin oluşturduğu geniş kapsamlı yetki sistemi sayesinde sınırlarla karşılaşmadan ya da gecikme olmadan işbirliği içinde olabileceklerdi. Bunu sağlamak amacıyla kaz ayağının bütün bilgisayarlarına güvenirliği aşırı yüksek ISDN Brent hatları döşendi. Her iş istasyonu için iki Brent anahtarı verildi. Tüm sabit sürücüler yerinden çıkarılabilecek şekilde konmuştu ve kullanılmadıkları zamanlarda güvenli bir yerde korunacaklardı. Sonra kaz ayağının bilgisayarları ve iki gizli servisin, kısaca HQ diye anılan Vauxhall Cross'taki SIS merkezi ile Londra Grosvenor meydanındaki ABD Büyükelçiliği'nin CIA jargonundaki adıyla Grosvenor'un iletişim sistemleri arasında doğrudan bağlantı oluşturuldu. Kaz ayağını istenmeyen müdahalelerden korumak için iletişim adresi yalnızca bir avuç yüksek kademeli gizli servis ajanının bildiği bir Strap 3 giriş koduyla korunuyordu. Ve böylece kaz ayağı yakın ve Orta Doğu'da İslam dünyasında Arapça dilinde konuşulan her sözcüğü dinlemeye başladı. Aslında bu zaten başkaları tarafından da yapılıyordu ama dışarıya karşı imajın korunması gerekiyordu. Kaz ayağı kullanıma geçtiğinde iki fonksiyonu birden yerine getiriyor, sesli malzemelerin yanı sıra görüntülü malzemelerle de ilgileniyordu. Böylece İskoçya'daki sıra dışı hava üssüne özel hatlarla yalnızca Amerikan Ulusal Gözlem Ofisi, yani American National Reconnaissance Office, Arap dünyasını izleyen KH-11 adındaki Keyhole uydusuna alınan görüntüler değil, 4000 metre yükseklikten çözünülebilirliği çok yüksek resimler çekebilen ve bunları kısaca CENTCOM, yani American Army Central Command diye bilinen Florida Tampa'daki Amerikan Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı yollayan popülerliği gittikçe artan Predator dronelardan alınan fotoğraflar da aktarılıyordu. 2006 Noel'inden kısa bir süre önce Bay Alex Zeebart, Lampong'un amaçlarına uygun olduğunu düşündüğü iki Liverpool bandıralı yük gemisini önermek üzere Bay Lampong'un Endonezya'daki bürosuyla yeniden bağlantıya geçti. Rastlantı eseri her iki yük gemisi de aynı küçük gemicilik şirketine aitti ve Zeebart Abercrombie firmasının daha önceki müşterileri bu şirketin gemilerinden son derece memnun kalmışlardı. McKendrick Gemicilik bir 100 yıldır ticaret filosunda bulunan bir aile şirketiydi. Şirketin sahibi Countess of Richmond'ın kaptanlığını yapan aile reisi Lyon McKendrick'ti. Oğlu Sean ise diğer geminin kaptanıydı. Countess of Richmond 8 tonluk bir yük gemisiydi. İngiliz bandıralıydı. Fazla pahalı sayılmazdı ve 1 Mart tarihinde yeni bir yükle herhangi bir İngiliz limanından açılabilecekti. Alex Zeebard'ın eklemediği bu işi Lyon McKendrick'e ısrarla teklif etmiş olduğu ve yaşlı denizcinin de bunu kabul ettiğiydi. Zeebart and Abercrombie'nin ona ABD'den İngiltere'ye dönüşte de uygun bir yük bulabilmesi durumunda bu o ilkbahar için oldukça karlı ve hoş bir üçlü iş olacaktı. Bay Lampung her ikisinin de bilgisi dışında Aston Üniversitesi'nden Birmingham'da bir akademisyenle bağlantı kurdu. Bunun üzerine adam arabasını atlayarak Liverpool'a hareket etti. Countess of Richmond çok güçlü bir dürbünle en ince ayrıntısına dek incelendi ve teleobjektifli bir fotoğraf makinesiyle değişik açılardan belki 100 tane fotoğrafı çekildi. Bir hafta sonra Bay Lampong e-posta aracılığıyla cevabını yolladı. Bıçkı atölyelerini denetlemek üzere ülke dışında olduğunu açıklayarak yanıtı bu kadar geciktirdiği için özür diledi ve Countess of Richmond'ın görünüşe göre tam aradıkları gibi bir yük gemisi olduğunu belirtti. Singapur'daki dostları İngiltere'den uzak doğuya nakledilecek arabalarla ilgili ayrıntılı bilgileri kısa süre içerisinde ileteceklerdi. Aslında Singapur'daki bu dostları Çinli değil Malezyalıydı ve bu adamlar yalnızca Müslüman değil aşırı fanatik İslamcıydılar. Gerekli paraları kısa bir süre önce ölmüş olan Bay Tevfik El Kur tarafından Bermuda'da açılmış olan yeni bir hesaptan sağlıyorlardı. Tevfik El Kur bu paraları Bermuda'daki hesaba transfer ettirmeden önce Viyana'daki özel bir bankada depolamıştı. Limuzinlerle zarar etmeye niyetleri de yoktu. Limuzinler görevlerini tamamladıktan sonra onları satıp paralarını ceplerine koyacaklardı. Marek Gumiyeni, CIA'nin sorgulama uzmanlarına İsmet Han'ın yakında terhis işlemlerinin başlatılabileceğini söylediğinde tam olarak yalan söylememişti. Gerçekten de bu işlemi başlatmayı ve Afgan'ın serbest bırakılmasını sağlamayı düşünüyordu. 2005 yılında bir Amerikan üst mahkemesi savaş mahkumlarına tanınan hakların El-Kaide teröristlerine uygulanamayacağına karar vermişti. Federal mahkeme Başkan Bush'un terör zanlılarını özel bir askeri mahkemede yargılama kararını desteklemişti. 4 yıldır ilk defa tutuklular bir avukat tutabilme şansına sahip oluyorlardı. Gumiyeni'nin planına göre İsmet Han'ın savunması, onun asla El-Kaide üyesi olmadığı, yalnızca Taliban bile olsa Afgan ordusunun bir subayı olarak çarpıştığı ve ne 11 Eylül olayı ne de İslamcı terörle hiçbir ilgisi bulunmadığı savları üzerine kurulacaktı ve mahkeme de bunu kabul edecekti, buna karar vermişti. Diğer yandan Ulusal Haber Alman'ın başkanı olarak John Negroponte'nin savunma bakanı Donald Rumsfeld'den askeri yargıçlarla bu dava hakkında bir çift söz söylemesini rica etmesi gerekecekti. Mike Martin'in bacağı hızla iyileşiyordu. Meyve bahçesindeki karşılaşmadan sonra İsmet Han'ın pek kalın olmayan dosyasını okuduğunda adamın sağ baldırındaki yaranın nasıl meydana geldiğiyle ilgili hiçbir bilgi vermediği dikkatini çekmişti. Martin'in de yara izinden söz etmesi için hiçbir neden yoktu. Ancak Michael McDonald yanında ayrıntılı sorgu bantlarıyla Langley'den döndüğünde, sorgulayan kişinin Afgan'a ısrarla bu yara izi hakkında sorular sorduğunu ama bu sorulara asla cevap alamadığını kaygıyla fark etmişti. Eğer El-Kaide'de herhangi birisi bu yara ile ilgili bir şeyler biliyorsa, Mike Martin'in bunu bilmediği için kendisini ele vermesi işten bile değildi. Martin'in hiçbir itirazı yoktu çünkü aklında bir şey vardı. Bir cerrah uçakla Londra'dan Edsel'e ve oradan da yeni alınan bir Bell Jet Ranger helikopterle Forbes çatısına getirildi. Bu güvenirliği önceden kontrol edilmiş, gerektiğinde hiç itiraz etmeden kurşun çıkaran ve konuda tek bir söz bile etmeyen bir Harley Street doktoruydu. Ameliyat lokal anesteziyle gerçekleştirildi. Çıkarılması gereken kurşun ya da parça olmadığından bu oldukça basit bir müdahaleydi. Sorun yaranın birkaç hafta içerisinde iyileşmesi ve çok daha eski bir yara izi gibi görünmesi gerektiğiydi. Cerrah James Newton bacağı saplanan bir şeyin alındığı izlenimini yaratmak için kas dokusunun küçük bir parçasını aldı ve derin bir yara izi oluşmasını sağladı. Dikişler yamuk yumuk ve özensizdi. Yarayı öyle bir kapadı ki iyileşirken büzülecekti. Yaranın bir mağara hastanesinde dikilmiş olduğu izleniminin yaratılması gerekiyordu. Toplam 6 dikiş atıldı. Doktor gitmeden önce bir cerrah bu yara izini gördüğünde bunun 15 yıllık olmadığını anlayacaktır. Ancak branştan olmayanlar bunu fark edemezler. Ancak bunun için en az 12 hafta geçmesi gerekiyor diye açıkladı. Bu konuşma Kasım ayı başlarında geçmişti. Noel geldiğinde doğa ve son derece sağlıklı 40 yaşındaki adamın bedeni müthiş bir iş çıkarmışlardı. Yaradaki tüm kızarıklıklar ve şişlikler kaybolmuştu.
Ayrım sonu.